Adnan Özyalçıner ne de bir martı uçuyordu gökte. Üşütücü dingin bir sabah, acı başlangıç. Ufuk her sabah izlemeye alışık olduğumuz uzaklıklardaki o allı pullu gelinlik yatağında güneşi bekliyor, kanlı güneşi. Birleşmenin acısıyla ışığa boğulacak olan karanlık yatağının güneşini, uçsuz bucaksız deniz, top. Top seslerle parçalanarak küçücük dağ göllerinin sessiz, durgun havasına bürünmüş uyukluyor. Büyük yolcu gemisi, çürümüş yaprakların, cansız yosunların, saman çöplerinin yeşilimsi ölü suyun hışırtıyla yararak ilerliyor. Az sonra güneş doğdu. Sisler parçalanmadan, öylece denizin orasından burasından, sıkışık şehirlerin üstündeki güneşli ama donuk kış göğünde asılıp kalan yoğun dumanlar gibi ağır ağır yükseldi. Deniz ve yavaş yavaş uçsuzlaşıp küçücük dalgacıklarla kabardı, azgınlaştı sonra da. İşte o zaman geminin daha da hızlanması beklenirken birdenbire yavaşlayıp yol kestiği ayırt edildi. Yolcuların bir bölüğü daha yataklarından kalkmamışlardı, uyuyorlardı. Uyanmış olanlar hemen güverteye koşuştular. Güverteye çıkan sarı ampullerle aydınlatılmış o dar koridorlardan, soğuk labirentlerden itişe kakışa geçilirken herkes birbirinin yüzüne kuşkuyla sorgulu bakıyordu. Kimsenin bir şey bildiği yoktu. Gerçek aydınlık güneşin aydınlığıydı. Doğrudan doğruya ısıtıp ışıtan yalnız oydu. Güvertedeydi güneş. Güneşe koşuyorlardı dar koridorların soğuk labirentlerinden, güneşe. Ölümse ölüm, hiç değilse azgın denizle, mavi gökle, güneşle, sonsuzlukla ve kan kokusunu üşüşecek aç martılarla savaşılarak, pençeleşilerek ölünecekti. Bu az ve yalancı ışıklı dar koridorların soğuk labirentlerinde sıkışıp kalarak havasızlıktan boğulmak, savaşamadan çırpınmasız ölmekse ne korkunçtu. Güvertede iş anlaşıldı. Gemi bir tehlikeye uğramış değildi. Denizde bir sandal mı ne bulunmuştu? Sararmış yüzler kanlandı. Açlığını duymaya başladı yolcular. Kulaklarını kahvaltı kampanasına dikti hepsi ama yelkenli sözü edilip de bütün gözler gemiden ayrılan kurtarma sandalının yaklaştığı yelkenleri inik bir eski zaman teknesi ilişince iş değişti. Bir o yelkenli bir de bu içinde bulundukları büyük yolcu gemisi, yalansız güneş, yüzyılların değişmeyen uçsuz azgın denizi ve hep o aynı gökyüzü, nice kanlı inleyişlerle barut dumanlarını, nice kılı çakırtılarıyla zafer uğultularını, boru seslerini, boşa giden yalvarışları, tapınmaları ve kurbanların bağırtılarını gizleyen gökyüzü ürpermeyle karışık bir şaşkınlıkla yeniden sararttı yüzleri. Bu öyle olur olmaz bir olay değildi. Hele yelkenlide bir adam bulunup yakalanarak gemiye getirildiğinde büsbütün ortaya çıktı bu. Adamı görünce yolcuların çoğu güneşi güverteden geri geri çekilip dar koridorların soğuk labirentlerine açılan kapılarının önünde biriktiler. Bazıları soğukkanlı davranıp fotoğraf makinelerine sarılarak resim çekmeye koyuldular. Yarı çıplak olan adam hemen hemen bir orangutan maymunu kadar kıllıydı. Yalnız gözlerinden insan olduğu çıkarılabilirdi. Yolcuların gözlerindeki korkunun, şaşkınlığın, kuşkunun tıpkı parıltısı onun gözlerine de çöreklenmişti. Yolculara tıpkı tıpkısına onların baktığı gibi bakıyordu tutsak. Gemiciler güç tutuyordu adamı, iplerle sıkıca bağlamışlardı. Adamın olduğu anlaşılan orak biçiminde taş bir balta vardı gemicilerden birinin elinde. Flaşların ışığında gözleri kamaştıkça acayip anlaşılmaz sesler çıkarıyordu. Flaşların her yanıp sönüşünde artan bir kızgınlıkla iplerini zorluyor, kendisini tutan gemicileri itekliyordu. Üçüncü kaset, ikinci yüzün sonu. Nasıl olduysa birdenbire kollarını iplerden kurtarıp baltasını kaşla göz arasında gemicinin elinden kaptığı gibi yabansı çığlıklar atarak çevresindekilere saldırdı. Bütün yolcularla gemiciler tam bir kargaşalık içinde dar koridorların soğuk labirentlerinden geçerek kendilerini güçlükle kameralarına atıp kilitlendiler. Fotoğraf çekenler heyecandan, korku ve şaşkınlıktan makinelerini adamın ayakları dibine ya da üstüne koruyucu bir silahmışçasına taş atar gibi fırlatıp atmışlardı. Bilinçsizce yapılan bu davranış işe de yaramıştı. Makinelerden korkarak gerilemişti adam. Durmuştu. Ama gemiciler de yolcular da kargaşalık arasında bunu görememişlerdi. Güverte bir anda boşalmış, gemi tam bir ölüm sessizliğine gömülmüştü. Adam önce fotoğraf makinelerini baltasıyla paramparça etti. Sonra kaptan köşküne çıkıp dümen simidini küçük bir çocuk şımarıklığı ile bir süre sağa sola çevirerek oyalandı. Derken birdenbire iki balta darbesiyle işlemez hale koydu simidi. Oradan telsiz odasına gitti. Telsizci güç kurtardı kendini baltadan. En sonra da makine dairesine inerek onu görür görmez korkuyla bir köşeye sinen ya da apar topar merdivenleri tırmanan adamlara aldırış bile etmeden baltasını sık ağaçlı geçit vermez bir ormandaymışçasına kolunun bütün gücüyle dev makinelere aman vermez bir kasırganın korkunçluğuyla salladı salladı. Güverteye çıktığında ter içindeydi. Kameraların bulunduğu yere uğramadan güverteden denize bıraktı kendini. Yolcularla gemiciler lumbozlardan adamın yelkenliye yüzüşünü, deniz dipleriyle göklerin derinliklerinde ya da her iki uçsuzluğun herhangi bir yerinde süren eski çağları gösteren sihirli bir dürbünün camından gözlüyormuşçasına yarı şaşkınlık, yarı korku içinde seyrettiler. Az sonra eski zaman yelkenlisi yokuş aşağı kayıyormuşçasına çabucak gözden silindi, hiç olmamış gibi. Güverte bir anda ana baba gününe dönmüştü. Telsize koşanlar, makine dairesine inip çıkanlar, onu bunu buyuranlar, öğüt veren bilgiçler, oradan oraya boşuna koşuşanlar. Bütün bu karmaşa, şaşkın kalabalığın bu yarı bilinçsiz dönenişi en çok yarım saat sürdü. Yarım saat sonra ne telsizi ne de makineleri onarmanın imkanı olmadığı anlaşıldı. Gemi bir eski zaman hayvanının leşi gibi kala kalmıştı denizin ortasında. O zaman derin bir sessizlik dolaştı kalabalığı. Ölü tek bir gövdeydi kalabalık. Deniz durgundu, güneş tam tepedeydi. Sularda yansıyıp gözleri kamaştırarak kızdırıyordu güverteyi, güvertedeki çok başlı kurtlanmaya hazır cesedi. İç içe iki ölü gibiydi kalabalıkla gemi. Gittikçe ağırlaşan havada ne küçücük bir sineğin vızıltısı vardı şimdi, ne de yolunu şaşırmış bir martı ya da herhangi bir kuş uçuyordu gökte.